Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Titos'a mektup 1. bölümdeyiz. Hatırlayacağınız gibi yorumunu yapmakta olduğumuz Titos mektubu çobanlık görevi mektuplarından biridir. İncil'de çobanlık görevi mektupları diye adlandırılan 3 mektup vardır. Bunlar 1 ve 2 Timoteos ile Titos'a yazılan mektuplardır. Çobanlık görevi mektuplarının özellikle 1. Timoteos'a ve Titos'a yazılan mektupların yazılış tarihleri birbirine yakındır. 64 yılları dolayındadır ve yazarı Pavlos'tur. Mektuptan anlaşıldığı üzere Pavlos, Titos'la birlikte Girit'e gitmiştir. Girit'teki kilise topluluklarına ihtiyarlar ataması için onu orada bırakmıştır. Pavlos, genç öğütçü Titos'a atanacak kişilerin, bunlar ihtiyarlar, gözeticiler, hizmet görücüler diye bilinir, özel yaşamını ve bu yaşamın sağlıklı ayrıntılarını da belirtiyor. Belli ki Pavlos ve Titos Girit adasında birlikte hizmet etmişlerdi. Titos'a yazılan bu mektupta İncil Kilisesi'nin toplumla organizasyonu tam bir denge içine sokmuş olduklarını görüyoruz. Bu mektuba göre ideal kilise bir, düzenli bir organizasyona sahiptir. 2. Öğreti bakımından sağlamdır. 3. Yaşam bakımından pak ve her iyi işi yapmaya hazırdır. Titos adlı bu mektubun bize sunduğu İncil Kilisesi böyle bir resim oluşturmaktadır. Timoteos'ta vurgu kilisede sağlam öğretiye olan ihtiyaçtı. Titos da kiliselerin yönetiminde Tanrı'nın düzeninin önemi vurgulanmıştır. 1. bölümde Pavlos kilisenin düzenli bir organizasyon olması gerektiğini söylüyor. Titos 2. bölümde kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiğini söylüyor. Sağlam öğretiye uygun olan öğreti, kilisenin doktrinsel olarak imanda sağlam olması gerektiğini söylüyor ve sonra bölüm 3'te kilisenin iyi işler yapması gerektiğini okuyoruz. İmanlılara, yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini hatırlatıyor Titos 3.1'de. Yani kilise lütuf aracılığıyla kurtulmuştur. Lütuf aracılığıyla yaşamalıdır ve imanını dünyaya iyi işler aracılığıyla göstermelidir. Titos 1. bölüm ilk 7 ayetin yorumunu bir önceki programımızda yapmıştım. Ama bir hatırlatma olsun diye bu ayetleri yeniden okuyayım. Tanrı'nın uşağı İsa Mesih'in habercisi Pavlos'tan, Tanrı tarafından seçilenleri Tanrı sayarlığın gerektirdiği imana ve gerçeği bilme aşamasını eriştirmek için çağrıldım. Bunlar sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Hiç yalan söylemeyen Tanrı sonsuz yaşamı sonsuz çağlar öncesinden vaat etti ve özel zamanda bildirinin yayılmasıyla sözünü açıkladı. Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğu uyarınca bana bu bildiriyi yayma hizmeti güvenle verildi. Titos'a ortak olduğumuz iman ilişkisinde gerçek çocuğuma, Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan kayra ve esenlik olsun. Eksikleri düzene sokman ve sana verdiğim yönerge uyarınca her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım. Ancak atayacağın ihtiyar kusursuz biri, tek kadının kocası olmalı. Aşağılık tutumla suçlanmayan ya da başkaldırmayan imanlı çocukların sahibi olmalı. Çünkü Tanrı işlerini yöneten biri niteliğindeki gözeticinin kusursuz olması gerekir. Kendini öne sürmemeli, kanı başına sıçramamalı, içkiye düşkün olmamalı, kaba güçten kaçınmalı, para canlılıktan uzak durmalı. Bu ayetlerde inanlılar topluluğuna atanacak ya da seçilecek ihtiyarın eleştirilecek yönü olmayan tek karılı biri olması gerektiği vurgulanıyor. Çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı. Sonra gözetmenin diyor, Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı, dik başlı olmamalı, çabuk öfkelenen, içkiye düşkün biri olmamalı, zorba, haksız kazanç peşinden koşan biri olmamalı. 8. ayette kiliseye görevli atanan kişinin konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak ve kendini denetleyebilen biri olması gerektiğini söylüyor. Bunlar bir ihtiyardan beklenilen şeylerdi ve bunların anlamlarını iyi biliyoruz. 9. ayette hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek hem de karşı çıkanlara ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalıdır kilisede ihtiyar olmak isteyen ya da sorumlu kişiler. Bu ayetin daha iyi bir çevirisi şöyle olabilirdi. Öğretiye göre olan güvenilir söze sarılmalı ki sağlam öğreti de yüreklendirebilsin ve karşı çıkanları da ikna edebilsin. Öyleyse bir yetkilinin değerli dinleyicilerimiz yapması gereken iki şey vardır. Bir, Tanrı sözünü öğretebilmeli, açabilmeli. İki, karşı çıkanların söylediklerini çürütebilmeli, onları ikna edebilmelidir. Ben bir kilisede görevli olan kişilerin kutsal kitapta eğitilmiş kişiler olmaları gerektiğine inanıyorum. Şöyle düşünün, bir savaş oluyor ve ordunun daha çok subaya ihtiyacı vardır. Hemen subay olacak birkaç bin kişi topluyorlar ve onlara 90 gün bir eğitim verip subay yapıyorlar. Şimdi böylesine aceleyle ve kısa bir derme çatma eğitimden sonra subay olmaları garip olmaz mı? Bu askerler gerçekten de epey garip teğmenler olurdu. Bunların bir orduda, özellikle de savaşta olan bir orduda ne kadar yararları olurdu acaba? Hatta bu türden subaylar acemi ve bilgisiz oldukları için orduya büyük zararlar bile getirebilirler. Bir savaşta daima olgun, uzun süre orduda olan, eğitim gören tecrübeli subaylar, yüksek rütbeli askerler gereklidir. Ancak bu yolla savaş kazanılabilir. Pavlos'un Timoteos'a birinin üzerine ellerini koymakta acele davranma dediğini hatırlayın. 1. Timoteos 5.22'de bir gece Rab'be iman eden adama ertesi gece tanıklık ettirilmemeli. 3. gece kilisede yetkili yapılmamalı ve 4. gece müjdeci yapılmamalı. Ve 5. gecede bir kilisenin vaizi yapılmamalıdır. Günümüzde bazen buna benzer şeyler yapıyoruz. Ve böyle yapılması kilise için çok talihsiz bir şeydir değerli dostum. Bir kilise yetkilisi Tanrı sözü üzerinde durabilen ve Tanrı sözünü bildirebilen biri olmalıdır. Pavlos şimdi Giritlilerin kötü şöhretinden söz edecek. Bütün insanların günahkarlar olduklarını hatırlamalıyız. Hepimizin günahkarlar olmamız bakımından birbirimizle kardeşiz. Bütün insanlar Tanrı'nın kardeşliğinde değildirler. Çünkü bu sadece Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'nın bir çocuğu olarak yeniden doğuşla gelir. Ama tabii ki hepimiz Adem'in çocuklarıyız ve Adem'de hepsi ölürler. Çünkü hepsi günah işlemiştir. Ancak bu Giritlilerin özellikle kötü bir şöhretleri vardı. Titos 1.10'da şöyle diyor. Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır. Boş boğazın buradaki anlamı boş konuşan kişilerdir. Boşu boşuna konuşan, çenesi düşük bazı kişiler vardır toplulukta. Belki bunlardan birkaçını tanıyorsunuzdur. Bir keresinde bir arabada bir adamla 400 kilometreye kadar gitmiştim. Adamın arabasına bindiğim andan inene kadar adam devamlı konuştu. Ben hiçbir şey söyleyemedim. Söylediklerinin hepsini toplasanız hiçbir şey etmezdi. Bir sürü boş söz edip durdu. Saatlerce söylediği sözler bir fındık kabuğunu bile doldurmazdı. Kafamı öylesine şişirdi ki bu adamın zavallı karısını düşünmek zorunda kaldım. Zavallı kadın kim bilir bu çenesi düşük ve boş konuşan ama hiç ara vermeden saatlerce konuşan bu adamdan ne çekiyor? Eğlenmek değerli dostum, neşeli şen olmak iyi bir şeydir. Ama Pavlos'un kınadığı şey boş boş konuşup durmaktır. Aldatıcı kişiler vardır diyor, özellikle sünnet yanlıları bunlardandır. Pavlos kendi öğretilerine karşı çıkmaya çalışanlardan söz ediyor. Onların ağzını kapamak gerek diyor Titos 1.11'de. Onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna öğretmemeleri gerekeni öğreterek bazı aileleri tümüyle yıkmaktadırlar. Titus 1 ayet 11. Bazı aileleri tümüyle yıkmaktadırlar. Nedir bu? Bu çok ciddi bir şeydir. Tanrı sözünün ekildiği her yerde şeytan işin içine girer. Şeytan düşmandır ve her zaman buğdayların arasına deliceler eker. Ben bunun doğruluğunu hizmet hayatımda kendi deneyimlerimde kerelerce gördüm. Bir keresinde radyo programımızı dinleyen birçok kişinin olduğu bir kentteydim. Orada büyük kalabalıklara erişiyoruz ve birçok kişi Mesih'e iman etti. Ama oradayken bizim programımızın hemen ardından tarikatlardan birinin programının yayınlandığını öğrendim. Bu programdaki konuşmacı benim kutsal kitap öğretimi düzeltmeye çalışmaktadır. Şeytan her zaman bir yerlerden içeri girmektedir. Aynı şekilde Girit'te Mesih için büyük bir iş gerçekleştirilmiştir ama düşman da kendi tohumlarını ekmek için orada bulunmaktadır. Titus 1 ayet 12. Kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir. Giritliler hep yalancı, azgın canavarlar, tembel oburlardır. Azgın canavarlar. Değerli dostum, Giritlilerin kaba ve zalim oldukları anlamına geliyordu bu söz. Onlardan tembel oburlar olarak da söz ediyor. Paulus burada pek övücü bir şekilde konuşmuyor, öyle değil mi? Ama bu insanların Paulus'un zamanında Roma İmparatorluğu'nda böyle bir şöhretleri vardı. Paulus, İsa'dan önce 659 yılında Girit'te doğmuş olan Giritli bir şairin sözlerini aktarıyordu. Bir başka şair de, yüz kent bunu savunacaktır ve inkar edemeyiz ki Giritliler yalancıdırlar demişti. Paulus, Giritliler hep yalancıdırlar demişti. Bu tabii ki Girit'te yaşayan her kişinin yalancı olduğu anlamına gelmiyordu. Sözün gelişi böyledir. Tıpkı İskoçyalıların cimri olduğunu söylediğinizde bunun bütün İskoçyalıları kapsamadığı gibi bazı İskoçyalılar epey cömerttirler. Giritliler genel olarak yalancı olmalarıyla ünlüydüler. Tanrı'nın lütfunun neler yapabileceği ve Girit halkı arasında neler yaptığı hayret vericidir. Bu insanlar yalancı, canavarca, tembel insanlardılar. Oburdular. Birçoğu Mesih'e iman etti ve yaşamları değişti. Bu tanıklık gerçektir. Bu nedenle onları sert sert payla öyle ki imanda sağlıklı olsunlar diyor Paulus Titus'a, Titus mektubu 1.13'te. Paulus Titus'a geçmişleri ve dualarından ötürü Giritlilere başkalarına olduğundan biraz daha sert davranması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle diyor 14. ayette Yahudi efsanelerine ve gerçek yoldan sapan kişilerin buyruklarına kulak vermemeleri sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar. Yahudi efsanelerine kulak vermemeleri. Paulus burada sadece yasacılıktan söz etmiyor. Yahudiler Musa peygamberin yasasının etrafında Talmud ve daha başka birçok şeyi içeren epey yazılar eklemişlerdi. Bu Yahudi yazılarını fazla okumadım çünkü hiçbir zaman beni fazla etkilemediler ama bazılarını okudum ve aralarında epey fantastik öyküler bulunmaktadır. Yoldan sapan kişilerin buyrukları diyor. Rab İsa Mesih dinsel önderleri Tanrı'nın yasasına gelenekler eklediklerinden ötürü azarlamıştı. Ve Paulus da burada aynı şeyden söz etmektedir. Yasacılık öğretisinin iki aşaması vardır. Bunlardan biri yasa aracılığıyla kurtulmuş olduğunuzdur ve ikincisi de yasaya göre yaşamanız gerektiğidir. Bu öğretilerin değerli dinleyicilerimiz her ikisi de tehlikelidirler. Bizler Tanrı'nın kayrasıyla kurtulduk ve aslında 10 emirin düzeyinden daha yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrıldık. Tanrı 10 emiri bir ulusa vermişti ve ben 10 emirin günümüzde dünyanın yasası olması gerektiğine inanıyorum. Tanrı öldürmeyeceksin dediğinde bu herkes içindir. Hristiyan olsun olmasın bütün dünya içindir bu. Ancak Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulanlara bundan daha yüksek düzeyde olan yaşam talimatları verilmiştir. Titus 1 ayet 15 öyle diyor. Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir. Ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların hem zihinleri hem de vicdanları kirlenmiştir. Bu, eğer lütuf aracılığıyla kurtulduysak, nasıl yaşadığımızın bir şey fark ettirmediği, yani eğer kurtulduysak temiz olduğumuzu ve istediğimiz şekilde yaşayabileceğimizi söyleyen kişiler tarafından kullanılan ayettir. Bazı tarikatlar bu öğretiyi oluşturmuşlardır. Günah içerisinde yaşayabileceklerini, onlar yaptıklarına günah adını vermemektedirler. Yaptıkları onlar için günah değildir. Çünkü temiz olanlar için her şey temizdir gibisinden bir tutum takınıyorlar. Evet, bazı tarikatlar bu öğretiyi meydana getirmişler. Günah içerisinde yaşayabileceklerini söylüyorlar. Pavlos'un sözünü ettiği şeyin ahlaksal konularla hiçbir alakası yoktur. Pavlos bu yasacılık konusundan ve et yemekten söz etmektedir. Birçok yasacı tarikatın öğretisi sık sık çok sıra dışı bir beslenme biçimini de içerir. Ama Pavlos, yüreği temiz olanlar için her şey temizdir diyor. Yani ister et yiyin ister et yemeyin. Bu hiçbir şeyi değiştirmez, fark etmez, bir fark yaratmaz. Bütün yiyecekler temizdir. Eğer çıngıraklı yılan eti yemek istiyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Bundan uzak durabilirsem uzak durabilmek de benim bileceğim bir şeydir. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir. Eğer İsa Mesih'e iman etmiyorsanız oluşturabileceğiniz herhangi bir beslenme biçimi Tanrı ile olan ilişkinizde bir fark yaratmaz. Bu sizi kurtarmayacaktır dostum. İstediğiniz kadar sebze yiyin ama Tanrı ile doğru bir konum içerisinde değilseniz sebzeler sizi pak kılmazlar, sizi temizlemezler. Rab ise insanı kirletenin içine giren şey değil, insanın içinden çıkan şey olduğunu söylemiştir. Yani ağız yoluyla giren şeyler ne olursa olsun insanı kirletmez. Ama insanın yüreğinden çıkan şeyler insanı kirletir dedi. 16. ayet, Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama eylemleriyle onu inkar ederler. Söz dinlemeyen hiçbir iyi işe yaramayan iğrenç kişilerdir. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama eylemleriyle, tutumlarıyla, yaşamlarıyla onu inkar ederler. Günümüzde birçok insan, birçok inanlı Tanrı'yı yaşadıkları yaşamlarla inkar edebilirler ve etmektedirler ne yazık ki. Kilisede yetkili olan bir adam tanıyorum ve bu adam hayatımda gördüğüm en büyük kutsal kitabı taşıyordu. Kutsal kitabı o kadar büyük ve ağırdı ki onu koltuğunun altına sıkıştırdığında bütün bedeni o tarafa eğiliyordu. Herkes onun çok dindar olduğuna inanıyordu ama kilise dışında gerçekten dürüst olmayışıyla tanınıyordu. Büyük bir kutsal kitap taşıyordu ama orada yazılanlara gerçekten inanmıyordu. Belki inanıyordu ama onu hayatında uygulamıyordu. Değerli dostum, söylediğimiz sözler hayatımıza uyması gerekir ya da hayatımız söylediğimiz sözlere uyması gerekiyor. Eğer biz imanlıyız diyorsak o zaman Tanrı'nın sözünde yazılanlar bizim hayatımızda gözükmesi gerekir. Bunu zaten sürekli olarak yayınlarımızda vurguluyorum. Tanrı'nın sözünü önce okuyacaksın değerli dostum. Mantığınla kavrayacaksın. Okuduklarını yüreğine indireceksin. Ondan sonra hayatına uygulayacaksın, hayatında göstereceksin. Dördüncü adımda bunu başkalarına ileteceksin. Önce anlayacaksın, yüreğine indireceksin, hayatında uygulayacaksın ve sonra başkalarına vereceksin. Evet, anlayacağınız üzere yaşadığınız yaşamla kutsal kitabı inkar edebilirsiniz ve yaşadığınız yaşamla Tanrı'yı inkar edebilirsiniz. Söz dinlemeyen, hiçbir iyi işe yaramayan iğrenç kişilerdir diyor Pavlus. Ayinler ve törenler insanın kötü yüreğini değiştiremezler. Sadece Tanrı sözü değerli dostum. Evet, Tanrı'nın diri sözü insan yüreğini değiştirebilir. Yürek değiştiğinde yaşam o değişikliği ortaya koyacaktır. Pavlos ve Yakup hiçbir zaman görüş ayrılığı içinde değildirler. Her ikisi de eylemler olmadan imanın ölü olduğunu söylemişlerdir. Kurtaran iman Tanrı yolunda bir yaşam oluşturur. Calvin'in söylediği gibi yalnız iman kurtarır. Ama kurtaran iman da hiçbir zaman yalnız değildir. Titos'a mektup 2. bölüme geldik. Bu bölümün konusu kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerekir. Kilisenin sağlam doktrini yani sağlıklı öğretiyi öğretmesi gerekir. Eğer bunu yapmıyorsa o bir kilise değildir. Mesih İsa'ya iman eden ilk inanlılar ilk kilise şu kuralı izliyorlardı ki bunu Habercilerin İşleri 2. bölüm 42 bize aktarıyor. Bunlar diyor habercilerin öğretisini dinlemekte, ruhsal paydaşlıkta, ekmek bölmede ve dualara katılmakta, şimdi altını çiziyorum, sürekli bağlılık gösterdiler. Bu ayetteki sıralamaya dikkat edin. İlkin öğretidir. Bundan sonra paydaşlık, sonra ekmek bölme, yani Rabbin sofrası ve ondan sonra da dualarda süreklilik. Bunlar ilk kilisenin, değerli dinleyicilerimiz, işaretleriydi. Kilise kulesinin ne kadar yüksek olduğu ya da çanların ne kadar güzel çaldığı gerçekte önemli değildir. Bir kilisenin Pavlos'un anladığı şekilde ve Tanrı sözünün bildirdiği şekilde gerçek bir kilise olduğunu bildiren şey kürsüsünde bildirilen mesajdır. Birinci bölümde Titus'un ataması gereken ihtiyarların iki şey yapabilmeleri gerektiğini öğrendik. Bunlar öğretmek ve karşı çıkanların iddialarını çürütmekti, onları ikna etmekti. Hizmetinizin bütününü herkesi yalanlayarak geçirmemeniz önemlidir. Benim adına olumsuz hizmet dediğim şeyi yapan bazı kişiler vardır. Bütün yaptıkları müjdenin düşmanlarına saldırmaktır. Bu önemlidir ama hepimizin dengeli bir hizmete ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bir sorumlunun, bir ihtiyarın dine küfür eden birine yanıt verebilmenin yanı sıra Tanrı sözünden öğretide de bulunabilmesi gerekir. Bu ikinci bölümde Pavlos Tanrı sözünü öğretmeyi vurgulayacaktır. Titus 2. bölüm 1. ayette sana gelince diyor sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Sağlam öğreti habercilerin öğretisi anlamına gelmektedir. İlk kilise için en önemli şey habercilerin öğretisiydi. Bu arada bu mektuplarda okuduklarımız da habercilerin öğretisidir. Tanrı haberciler aracılığıyla müjdeyi bizlere iletti. İşte bu yüzden bizler Rabbin sözünü sürekli vurguluyoruz ve imanlıların da sürekli olarak Rabbin sözünü okumaları, Rabbin sözünü çalışmalarını öneriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu söz aracılığıyla kişiler olgunlaşıp gelişebilirler. 2. Timoteos 3, 16 ve 17. ayetlerde şöyle diyor Pavlus. Tüm kutsal yazı Tanrı'nın esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı bu söz aracılığıyla, kutsal kitap, kutsal söz aracılığıyla yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın.